kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. 45. ayrım, sayfa 370. Gösterişli şapka kanununu abes olarak gören Halide Edip, Medeni Kanunu onaylıyor ve çok önemsiyordu. İslam'ın devlet dini olduğuna dair anayasa maddesinin kaldırılmasını 1928 destekliyor, ancak din üzerindeki devlet baskısının kaldırılmadığını görüyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı özgür bırakılmalıydı. Harf devrimi ile ilgili reformu hatalı bulmuştu. Bu değişim ona göre yeterli fon ve uzmanlarla 15 yıla yayılarak gerçekleştirilmeliydi. Maziyi unutturmak için en kuvvetli iki amilden biri tarih öğretimi, öteki dili değiştirmektir tespitini yaptıktan sonra resmi makamların dile bir daha karışmamaları yönündeki isteğini dile getirdi. Türklerin geçmişteki Türk kültürüyle bağlantılarının kesilmesi gibi ciddi bir tehlike de görüyordu. Gelecek 20 yıl içinde yetişecek yeni kuşak ülkeye ve ülkenin geçmişine yabancı olacaktır. Türk kültürünün sürekliliği birdenbire kırılmış bulunuyor. Daha genç insanlar okuyacak ve yazacak ancak yarım yüzyıllık bir kültüre bile aşina olamayacaklardır. Bir geçmiş olmaksızın belirli bir kabalık, estetik standartlarda bir düşüş olacaktır. Latin harflerinin kabulü, diktatoryal idare altında gerçekleştirilmiş son kanundur. Dipnot 730 Halide Edip, Türkiye'de Diktatörlük ve Reformlar, çeviren Mehmet Özden, Türkiye Günlüğü 37, Kasım-Aralık 1995, sayfa 125. Tarih öğretimine bir çeşit milliyetçiliğin nüfuz ettiğine de dikkat çekiyor, vurgunun Osmanlı geçmişinden Osmanlı öncesi Türk devrine aktarıldığını belirtiyordu. Paris'e göç. Halide'nin Amerika günlerinde adlanan Paris'teki Doğu Dilleri Okulu, L'École de Langue Orientale'den Türkçe bölümünde ders vermesi için teklif aldı. Onu bu okula tavsiye eden kişi, Paris'te sürgünde yaşayan ve bir dönem İstanbul'da bulunmuş Rus akademisyen Miliukov'du. Doğu dillerine bağlı Türkoloji bölümü 1872'de kurulmuş, o güne değin Türkçe derslerini Türkiye kökenli Ermeniler vermişlerdi. Dipnot 731. 200 yıllık Saint-Cantonneur de l'École de Langue Orientale Paris, Edition Hervas. 1995 okul yıllığı Adnan'ı bir bilim ve kalp insanı olarak tarif ediyor. Adnan, Halide ABD'den dönmeden Paris'e taşındı ve işbaşı yaptı. ABD'deki konferanslarını tamamlayan Halide de yanına geldi. Halide'nin Amerikan Koleji'nin eski müdürü Dr. Patrick'e 1929 Kasım'ında yazdığı mektup, 106 Boulevard Jourdan, Paris 14 adresini taşıyor. İki haftadır Paris'te olduğunu, küçük dairesini döşediğini yazmış mektubunda. Kısa süre oturdukları bu ev, Paris'in güneyinde entelektüellerin yaşadığı bir semtteydi. Burası geniş bir taş avluya bakan, büyük bir blok apartmanın arka tarafında oldukça karanlık, üç odalı bir daireydi. Ön taraftaki dairelerden birinde arkadaşları Doktor Fikret yaşıyordu. Halide buradaki yaşamını, Fransa'yı ilk iki sene biraz yadırgadım. Fakat orada da insanın içine biraz nüfuz eder etmez her yerin birbirine benzediğine kanaat getirdim. Buna rağmen Fransa benim için yepyeni bir tecrübe oldu. Gerek İngiltere gerek Fransa'daki hayatım hep birbirine benzer diyerek anlatmış. Paris ile Londra'da yaşayanları karşılaştırırken İngiliz adasında yaşayanların mizacının hüzne mütemayil olduğunu gözlemiş, Fransa'nın güneşi kadar halkının mizacını da neşeli bulmuştu. Kolombiya'dan konuk profesörlük teklifi. Halide'ye Kolombiya Üniversitesi'ne bağlı Barnard Kolej'den konuk profesörlük teklifi Williamstown günlerinde gelmişti. Ondan tarih bölümünde Türkiye'deki kadın meselesinin geçmişi üzerine ders vermesi isteniyordu. Halide bu konu 30 saati dolduramaz diye düşünüyordu. Son feminist gelişmeler Türkiye'nin yakın geçmişinin bir parçasıdır düşüncesiyle o günlerin Türkiye'sini sosyal, siyasi ve entelektüel açılardan analiz eden bir ders önerdi. Barnard Kolej'den gelen bu davette Amerikan Koleji'nin müdürü Mary Miles Patrick etkili olmuştu. Bir yarı yıl sürecek bu konuk profesörlük için kendisine 1200 dolar ödenecekti. O yıl Paris bunaltıcı bir yaz yaşıyordu. Dostu Crane, Türkiye'de tuhaf şeyler oluyor. Ya daha iyi olacak ya daha kötü. Ama bir şeyler değişecek diye yazmıştı. Dipnot 732 Halide Edip'ten Crane'e mektup 1 Eylül 1930. O günlerde serbest fırka deneyimini heyecanla izliyorlardı. Parti, Kurucularının bile beklemediği yoğun bir ilgi görüyordu. Halide ile Adnan da İstanbul'a dönüş hayalleri kurmaya başlamışlardı. Büyük oğlu Ayet Türkiye'ye dönmeye karar vermişti. Ayet için çok heyecanlanan Halide şöyle ifade etmiş duygularını. Ali Ayet 3 gün içinde geri dönüyor. Onun için dua ediyorum. O mükemmel beynini halkı için en iyi şekilde kullanabilsin diye. Dipnot 733. Halide Edip'ten Crane'e mektup. 1 Eylül 1930. Serbest Fırka, 1930 yerel seçimlerinde beklenmedik çapta geniş katılımlı bir demokrasi denemesine dönüştü. Yerel seçimlerin ardından Fethi Okyar'a partiyi feshetmesi söylendi. Kasım 1930'da çok partili sistemden bir kez daha vazgeçildi. İstanbul'a dönüşte bir başka bahara kaldı. New York'tan Adnan'a. Halide 1931 Şubat'ında New York'a gitti. New York Times gazetesi 1 Şubat 1931 tarihli haberinde Türk feminist ve yazarı, ülkesinin Jeanne d'Arc'ı veya Jane Addams'ı diye tanımlanan Halide Edip'in konuk profesörlük görevine başlayacağını duyurdu. Dipnot 734. Turkish Woman to Teach, New York Times, 1 Şubat 1931. Aktaran İnci Engin'in Araştırmalar ve Belgeler, sayfa 495. Halide'yi kıyasladıkları Jane Addams, önde gelen bir Amerikalı aktivist ve barış hareketi öncüsü olarak aynı yıl Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olacaktı. Halide'nin New York'tan Adnan'a yazdığı iki mektup o günlerin Halide'sini ve bulunduğu ortamı çok güzel yansıtıyor. Halide eski yazı ile kaleme aldığı mektuplarında çok sayıda Fransızca ve İngilizce kelime kullanmış. Dipnot 735. Halide Edip'in eşi Adnan'a yazdığı iki mektubu İnce Engin'in yayınları ve Haluk Şehsuvaroğlu'nun özeni sayesinde okuyabiliyoruz. İnce Engin'in Araştırmalar ve Belgeler, sayfa 500-503. Engin'in mektup altına düştüğü notlardan da yararlandım. Bu akşam Darülfünun Kadınları Cemiyeti'nde, ABD'li Üniversiteli Kadınlar Cemiyeti. Ziyafet ve nutuk, yarın iktisat talebe ve muallimlerin öğle yemeği ve nutuk. Evet, ben de talebe arasında André Moreau'a kadar popülerim. Yemekten sonra ya onlar benim dairemde ya ben onların hususi salonunda birer sigara içeriz. Fakat et var tavırlar. Ciddiyet ve terbiye itibariyle ben Barnard talebesine hayranım. Eski dünyanın terbiyesini kat kat geçmişler. Eski dünyanın eski terbiyesini. Çünkü yeni terbiyesi yok. Geçen gün sofrada gece Darülfünun talebesinin vereceği demokrasiye ait aleni bir münakaşaya girmek istediğimi söyledim. Yemekten sonra iki Levent gibi hanım kız belirdi. Burası kolej, Darülfünun değil, bir payitaht. Beni götürdüler, oturttular, döndüler. Sınıf gittikçe enteresan oluyor. Sonuna kadar bu enteresiyi muhafaza edebilirsem bu senenin rekor dersi olacak. Fakat hariç ziyafetler vesaire çok yoruyor. İkinci mektupta da benzer bir anlatım var. Herhalde Kolombiya'da Most Fascinating Course, en etkileyici ders, namıyla benim kurun nam ve şanı hasıl oldu. Yalnız geçen ay eşeklik ettim. Çok konferans kabul ettim, hem de parasız. Hariçte konferans kabul etmeyeceğim. Zamanımı ansiklopedi için feminizm makalesi ve derslere hasredeceğim. Fakat ziyafet ve davet, entelektüel ve profesör gruplarını kabul etmek mecburiyetindeyim. Halide, konferanstan konferansa koştururken onur konu olduğu bir ziyafete gitmeyi unutmuştu. Ömrümde bu kadar utandığımı bilmiyorum. Bu sabah senin mektubun geldi, azıcık teselli buldum. Fakat bir türlü düzenleyenlerden nasıl itizar edeceğimi, özür dileyeceğimi bilmiyorum. Adnan ise bilim tarihi üzerine Halide'nin teşvikiyle başladığı çalışmasını tamamlamıştı. Mektubunda Halide'ye müjdeyi verdi. Senin ilim tarihini komple etmene, tamamlamana. Çok sevindim fakat hayret etmedim. Çünkü bekliyor ve hissediyordum. 5 senedir dimağının geçirdiği istihale, biçim değiştirme ve birikimler ve biriktirmeler er geç bir creation, yaratma, devri yapacaktı. İnsan aldığı kadar da veriyor. Çok iyi ve clear, temiz anlaşılır. Bir şey olacağına kanaatim var. Nokta, nokta, nokta. Allah'ın ebedi fakat ağır giden yolları ve kanunları var. Bizim çektiklerimiz ve gurbet mihneti, sıkıntısı, belki dünyada mütemadiyen çizip bozduğu ezeli planın küçük bir parçasıdır. Halide Edip mektubun devamında bilim dünyasında küçük bir azınlığın barışa doğru ilerlediğini yazmış. Bu satırların ardından da bu ukalaca oldu, kusura bakma diye eklemişti. Mektuplarında ABD'de ünlü primadonna Elma Gluck, violinist Ephraim Zimbalist, ünlü bir bankerin kızı olan Anne Morgan'dan, Madame Earle'den, ünlü iktisatçı Seligman'la ve İbrani ve Doğu Edebiyatı Profesörü Felix Adler'le yaptığı görüşmeden, Kolombiya profesörlerinden, İstanbul'daki eski Amerikan Büyükelçisi Abraham Elkus'tan ve gittiği konserlerden söz ediyor, sosyetenin içini sıktığını, insaniyeti kışlaya sokmak isteyen yeni medeniyetin onu öldürdüğünü yazıyordu. 30 Mart 1931 tarihli diğer mektubunda ise konuşmacısı olduğu barış konferansını anlatırken, Park Lane Otel'in ballroom'unda, balo salonunda, Mahut Sulh Konferansı, 700 kişi, bir sürü adam ayakta. Ben konferansın şimdiye kadar verdiklerinin en iyisi olduğuna kaniyim. Gerçi her 15 dakikada alkışlar oluyordu. Hazır onu, dinleyenleri, pek karışık ve sentimental, duygusal, haylisini sulu buldum diye yazıyor. Haldane'in Barnard College günlerinde bazı profesörler ona doktor unvanı vermek için harekete geçmişlerdi. Bunu Adnan'la paylaşırken kimseye bahsetme diye not düşmüştü. Eski dünyayı ve seni çok göreceğim geldi. Muhabbetle hasretle yanaklarından öperim sevgili Adnan'ım diye bitirdiği mektubunda aklaşan saçlarından ve Adnan'a özleminden de satırlar okuyoruz. Gelir gelmez sen beni orada bir deniz kıyısına ucuz bir yere götürmek için şimdiden hazırlan. Beni biraz fazla zayıf ve saçlarımı beyazlanmış bulacaksın. Fakat saatimde bir şey yok. Zayıflık hasbaya yaraşıyor da yalnız yatıp dinlenmek, açık havada baş başa uzun uzun oturmak ihtiyacı var. Paris'te ikinci ev. Halide ile Adnan'ın Paris'e gittikleri yıl Türkiye Büyükelçisi dostları Fethi Okyar Bey'di. Fethi Bey'in eşi Galibe'de çok okuyan, birkaç dil bilen kültürlü bir kadındı. Fethi Bey'i insan olarak da siyasi duruşuyla da severlerdi. Onun orada bulunması hayatlarını kolaylaştırmıştı. Fethi Bey 1930 yazında İstanbul'a tatile gittiğinde serbest fırka serüvenine girişince yerine Münir Bey, Ertegün, tayin edilmişti. O da Halide Edip'in aile dostuydu. Babası Sultantepe'deki Özbekler Tekkesi'nin şeyhiydi. Londra'da Ferit Tek, Bey'in yarattığı huzursuzluktan Paris'te eser yoktu. Adnan ile Halide bir süre sonra eski evlerinden daha ferah bir daireye taşındılar. Arkası avluya bakan bu evin ön pencereleri çok aydınlıktı ve Paris'in en büyük ve en canlı caddelerinin birinin üstündeydi. Port d'Orléans'da, üniversite sitesinde caddeye nazır blok apartmanlardan birindeydi. Adresleri 2 Rue Georges de Portrich, Paris 14'tü. Evin kapısından girince sağda yan yana bir büyük, biri küçük iki oda bulunuyordu. Bina kaloriferliydi. Küçük odanın bir de sevimli ocağı vardı. Halide bu ocaklı odada çalışıyordu. Sinekli Bakkal da bu odada yazdı. Büyük odayı oturma odası olarak kullanıyorlardı. Adnan evdeyken yazısını büyük odada yazar, dostlar bu odada kabul edilirdi. Yatak odası ile hamam arkadaydı. Kapının sol tarafında yemek odası olarak da kullandıkları aydınlık ve modern bir mutfak vardı. Bir gündelikçi sabahları gelip ortalığı temizliyor, yemekleri ise Halide ile nöbetleşe pişiriyorlardı. Paris'te Adnan daima enginar alırdı. Enginar için uzak mahallelere gitmeye üşenmezdi. Pişirdiği enginarları yerken gözleri dalar, yüzünü ekşitir, bu bizim enginarlara benzemiyor diye söylenirdi. Ancak Türkiye'ye döndüğünde ilk kez enginar yerken yine gözleri uzaklara dalacak. Ne tuhaf, meğer bizim enginarlar da onlarınkinden başka değilmiş, diyecekti. Paris'te alışveriş Adnan'a aitti. İşleri çoksa yemeklerini civardaki lokantalarda yerlerdi. Hafta sonları İngiltere'den dostları ziyaretlerine gelir hiç yalnız kalmazlardı. Misafirlerle de daha çok Adnan ilgilenirdi. Ayşe Cebesoy, Rauf Orbay Halide ve Doktor Adnan'ın Paris'te büyük maddi zorluklar içinde yaşadıklarını şu sözlerle ifade etmişti. Doktor Adnan ve Rauf Bey tek paltoyla nasıl idare ettiklerini anlatırlardı. Birinin boyu uzun, diğerinin kısa olduğu için Rauf Bey paltoyu kullandığında eteklerini çengelli iğne ile kısaltıp giyermiş. Adnan, Paris'te bilim tarihçisi olma yolunda sebat etti. Sorbonne Üniversitesi'ndeki ve Collège de France'daki ders ve konferanslara devam etti. Paris'te düzenlenen değişik kongrelere katıldı, bilim tarihi araştırmalarını izledi. Dipnot 736 Feza Günergün, Adnan Adıvar'ın bilim tarihi çalışmaları, Osmanlı bilim araştırmaları, Adnan Adıvar özel sayısı cilt 7, sayı 3 içinde, sayfa 17, İstanbul Üniversitesi yayını, 2006. Dostlar ve ziyaretçiler. 1931 yılında Doktor Fethi Erden Paris'e gittiğinde Port d'Orléans'daki evlerinde Halide ve Adnan'ı ziyaret etmişti. Karşılarında hiç beklenmedik bir anda beni görür görmez hem içten gelen memnuniyetlerini ishar etmişler, göstermişler. Ve hem de ilk sözleri korkmadan buraya nasıl gelebildin demek olmuştu. Bu sözlerden anlamıştım ki kim bilir hangi düşüncelerle en yakınları bile kendilerini ziyaretten çekiniyorlardı. Bu ziyaretim senelerce birbirinin hasretini çeken insanları bir araya getirmiş ve hemen çok samimi bir muhit meydana gelmişti. En taze memleket haberleri konuşulurken eski İzmir valisi Rahmi Bey, biraz sonra da Rauf Bey, eski başvekillerden merhum Rauf Orbay ve Paris'te menkup, gözden ve mevkiden düşmüş, yaşayan birkaç vatandaş daha geldiler. Rahmi Bey'in eşi Celile Hanım'ın da gelmesi bekleniyordu. Meclis biraz genişlemişti. Bir aralık Halide Hanım kulağıma, gördün mü muhalifler içinde kaldın dediler ve gülüştük. Biraz sonra Halide Hanım, oturduğumuz odanın açık olan penceresinden dışarı doğru bakarak, halimize şükrederiz. Adnan çalışıyor, ben konferanslar veriyorum. Yemeklerimizi tencerede pişiriyor, kapağında yiyoruz. Yalnız çektiğimiz memleket hasretini tarif edemem. Hele Sultanahmet'in, Ayasofya'nın o lahuti güzelliğine olan hasretimiz hepsinin üstünde. Onları her an tahayyül ederiz. Bunları söylerken gözleri yaşarmıştı. Dipnot 737 Fethi Erden, Halide Edip Hanım'ın bilinmeyen veya az bilinen tarafları ve Türk Ocağı ile alakalı hatıraları. Türkiye'den kimler vardı? Türkiye'den ayrılmak zorunda kalan pek çok isim Fransa'da yaşıyordu. Hilafetin kaldırılmasıyla birlikte yurt dışına giden Abdülmecid de Nice'te yaşıyor, zaman zaman Paris'e geliyordu. Halide ile Adnan'ın onunla bir teması yoktu. Halide ile Adnan'ın evine çok yakın bir yerde İstanbul'dan arkadaşları olan Doktor Celal Muhtar, Özden, yaşıyordu. Halide Celal Muhtar gözlerini kaybettiği için Adnan'ın ondan hiç ayrılmadığını yazıyor. Kendisine Türkiye'de bir gelecek kalmadığını düşünen Rıza Nur, anılarında Paris günlerinden uzun uzun söz ediyor. Ancak bu anılarda Adnan ve Halide ile görüştüğüne dair bir not yok. Rıza Nur, Mustafa Kemal'in manevi kızlarından birinin kocası olan Tahsin Bey'in kendisini izlettirdiğini, jurnaller hazırladığını yazmış. Rıza Nur bu endişesinde tamamen haklıydı. Muhalifler muhbir ile izleniyor. O günlere ait bir dahiliye nezareti raporuna göre muhalifleri izlemek amacıyla Paris'te bir muhbir görevlendirilmişti. Muhbir Mehmet Halit Cemil, Paris'e Köstence'den gönderilmişti. Muhbir kişi Halide ile Adnan'ı, Rauf Bey'i ve 150'likleri izlemekteydi. 150'liklerden eski dahiliye nazırı Mehmet Ali Bey de Paris'teydi. Muhbir aslen Mehmet Ali'nin muhaliflerle ilişkisini izleyecekti. Muhbir, Rauf ve Adnan Beylerin 150'liklerle ilişkiye geçmediklerini tespit etti. Halide ile Adnan'ın ders vererek mütevazıane bir surette yaşadıklarını, Ermenilerle ve Kürtlerle ilişkiye geçmediklerini rapor etmişti. Rıza Nur'u izleyen kişinin de aynı muhbir olduğu İçişleri Bakanlığı raporuyla belgeleniyor. Dipnot 738 Cumhurbaşkanlığı Arşivi 31-1932 A-4-16-D-64-F-3-1 Bozkurt kitabı nedeniyle Türkiye'de İngiliz elçiliği görevlisi olarak çalışmış H.C. Armstrong'un yazdığı Mustafa Kemal biyografisi The Grey Wolf, Bozkurt, Türkiye'de hoş karşılanmamıştı. 8-14 Aralık 1932 tarihlerinde Akşam gazetesinde Armstrong'a hitaben uzun bir cevap yayınlandı. Necmettin Sadak imzalı cevabın asıl sahibi Mustafa Kemal'di. Açıklamanın Halide Edip ile ilgili kısmı şöyleydi. Mustafa Kemal, Yahudi bir babanın kızı olan Halide Hanım'dan asla hoşlanmamıştır. Ona yalnız bir kadın olduğu için İstanbul'dan kaçıp Anadolu'da kendisine sığındığı ve katıldığı için terbiyeli davranmıştır. Fakat onu hiçbir zaman ciddi hiçbir işe karıştırmamıştır. Kendisi de bundan çok kudurmuş ve Mustafa Kemal'in o zamandan beri her yerde fuzuli olarak aleyhtarı kesilmiştir. Dipnot 739 Atatürk'ün Armstrong'a cevabı der nokta Sadi Borak Kaynak Yayınları İstanbul 1997 sayfa 61,65 Zübeyde Şaplı Şamil ile karşılaşma. Şeyh Şamil'in torunu Zübeyde Şaplı Şamil, Charles Richard Crane'in daveti üzerine Paris'e gittiğinde Halide Edip ile tanışmıştı. Crane ve torunu Francis, onu Paris dışında Saint-Germain-des-Prés'te Hotel Henry IV'de öğle yemeğine davet etmişlerdi. Zübeyde Şamil, otelin holünde Crane'in sekreterine kartını verdi. Adam beni Mr. Crane'in tuttuğu daireye doğru götürerek salonun kapısını açtı ve yüksek sesle tanıttı. Miss Zübeyde Şaplı Şamil. Mr. Crane olduğunu anladığım, başını hafifçe sallayan yaşlı ve kibar bir zat, yanında sevimli genç bir hanımla bana doğru ilerledi ve beni selamladıktan sonra torununu tanıttı. Orada bir hanım ve iki bey vardı. Onlara doğru yürüdük ve bana onları tanıttı. Madame Halide Edip, Doktor Adnan adı var, Mr. Rauf Orbay. Zübeyde Şamil Crane ile torununa İstanbul'dan getirdiği armağanları verdi. Mr. Crane armağan kamçıyı Halide Hanım'a uzatarak bakınız demişti. Ne kadar zarif, ne ince ruhlu şu Çerkezler. Halide Edip yüzünde müstehsi bir tebessüm ile kamçıyı eline almış ve derhal geri vermişti. Evet bilirim demiş ve o eşkıya Çerkezler de bunlardan çok olurdu diye eklemişti. Zübeyde Şaplı Şamil beyninden vurulmuşa dönmüştü. Küstah kadın demişti içinden. Kendisi gibi Çerkez olan Rauf Bey'in müdahalesini beklemişti. Sonra da ses titreyerek Halide Edip'e madam demişti, sizin o eşkıya saydığınız insanlardan her biri belki de bizim için birer kahramandır. Dipnot 740 çift ve çift ve çift ve nokta kafkaskitap.com virgül çift ve çift ve çift ve nokta bkd.org.tr bölü kultur sanat alt tire ac.asp. Ateşten Gömlek'teki birkaç satır nedeniyle Halide Edip'in Çerkezlere sempatisi olduğunu düşünen Zübeyde Şaplı Şamil, bu karşılaşmanın ardından yanıldığına karar verecekti. 45. ayrımın sonu. Devamı 46. ayrımda. Sayfa 379.